Ayrım 10. Aylak Adam. Yusuf Atılgan. Sayfa 104. 3. Sağnak gecesinden önce birisi ona, yakında yemeklerini Bayan Naciye'nin pansiyonunda yiyeceğini söyleseydi gülerdi. Lokantalardan birine müşteri olmayı bile düşünebilirdi de bu aklına gelmezdi. Ama oldu. 2 haftadır geniş salondaki yemek masasında Naciye ablanın misafirleri arasında artık Ayşe gibi Naciye abla diyordu. Onun da bir yeri vardı. Naciye abla kiracılarına teklifsiz misafirleri gibi davranırdı. Kiracılar irili ufaklı 10 kişiydiler. Lise müdürü, karısı, 2 kızı, mühendis, karısı, 3 kızı, bir de Ayşe. Babası annesiyle birlikte İtalya'ya giderken onun, işlerine bakan bu mühendisin ailesiyle yazlıkta kalmasını istemişti. Ayşe, iyi ki geldim demişti. Sen niye gitmedin onlarla? Geçen yıl gittim. İlk günlerin aldanışı uzun sürmüyor. Müzeler, resimler, yeni yerler falan. Sonra insan sıkıntıdan patlıyor. Ne yapsam turist olmaktan kurtulamıyorum. Anlıyorsun ya, turist. Bir yakışmama, iğretilik duygusu. Çoğu günler işleri olduğu için mühendisle müdür öğle yemeklerinde bulunmazlardı. Bu ince sesli, yapmacıklı dişiler topluluğunun tek erkeği olmak bile canını sıkamıyordu. Yemeğini rahatça çiğniyordu. Değişmiş miydi? Sanmıyordu. Değişiklik yanında onun oturmasıydı. Bir de, ''Ayşeciğim, şu tuzluğu uzatır mısın?'' Mühendisin tombul karısına tuzlukla birlikte uzanan elin güzelliği, masanın altında onunkine değen bacak, ona baktıkça gözlerinde gördüğü sevinç ışıması, sevilenin yanında duyulan iş rahatlığından bir saat bile ayrılmama isteği de onu günde 2 kere bu masanın önünde tutmaya yeterdi ama bir de burada yediği yemeklerin kokusu vardı. Bu koku, bu tat onu Alemdar'daki eski evde Zehra teyzesiyle yalnız kaldıkları zaman yediği yemeklere götürüyordu. Bu sofraya ilk katıldığı akşam bir çeşit domatesli etten sonra aşçı kadının tabağına koyduğu zeytinyağlı patlıcan dolmasını yerken durmuş, Ayşe'nin elini tutup çocukların bile sustuğu, konuşmaların, ağız çapırtılarının, çatal tıkırtılarının kesildiği bir sessizlikte uzun uzun onun gözlerindeki süssüz sevgiye bakmış, herkesin ondan bambaşka şeyler beklediği bir an o salt, iyi deyip tuttuğu eli bırakmış, sanki ötekiler yokmuş gibi yeniden yemeğine başlamıştı. Aşçı kadın patlıcanlı pilavı dağıtırken mühendisin karısı, ''Ah Hayri bayılır buna, biraz akşama da ayrılsaydı.'' dedi. ''Ayrıldı Semihacığım.'' Naciye ablanın sesinde, ''3 yıldır tanımıyor muyum sizi?'' Bunu hatırlatmak gerekir miydi diye düşündüğünü belli eden bir kırıklık vardı. Bu ince, kıpırdak yaşlı kadını ilk gördüğünde nasıl şaşırmıştı. Bayan Naciye adına eklediği o sarkık yanaklı, alınmış kaşlı, hantal kadın neredeydi? İnsan ön yargılarında çoğu yanılıyordu. Ya Ayşe ile birlik odasına girerken duyacağını sandığı kekremsi koku, bakışları duvarda gezinirken Bayan Naciye, fotoğrafları sevmem demişti. İnsanın hayalini sınırlarlar. Hep kendilerini düşünmeye zorlarlar bizi. Kadının sınırlamak istemediği hayallerini merak etmişti. Belki de insanlar kendi kendilerine düşünmek, hayaller kurmak için yeteri kadar yalnız kalamadıklarından anlayışsız oluyorlardı. Birden kadını sevmişti. Ama kadın onu daha sonra sevdi. Onunla yemeklerini pansiyonda yemesi için anlaşmaya gelmişlerdi. Ayşe'yi yeniden bulduğunun 3. günüydü. Bir gün önce yemek vakitleri, Ayşe ondan ayrıldıkça içini bir sıkıntı sarıyor, nasıl arada insan kafasında kulakların çirkinliğini, gereksizliğini düşünürse, gene öyle insanların yemek yiyerek yaşamak zorunluluğunda olmalarına kızıyordu. Ertesi gün öğleüstü onu lokantaya götürdü. Onun iştahsızlığını gördükçe sanki kendi iştahı da kaçıyordu. Çıkarlarken Ayşe, ''Hep burada mı yiyorsun?'' diye sormuştu. Ya burada ya da buna benzer başka bir yerde. Burada yemek yenmez, ancak terlenir. Ben de yanımda istiyorum seni. Bu akşamdan tezi yok, artık pansiyonda yiyeceksin. Gel, gidip anlaşalım. Ötekiler kızdırırlar beni, yapamam. Yanında ben olacağım. Hem neden insanları bu kadar ciddiye alıyorsun? Başkalarının saçmalarına için için gülmeyi ne zaman öğreneceksin sen? Gel. Onunla gidişinde sevilenin bir isteğini yapma ferahlığının da payı yok muydu? Bayan Naciye onların neden geldiklerini öğrenince, olur demişti. Ayda 200 lira alırım. Pekala. Pazarlık etmiyor musunuz? Pazarlık etmem ben. İsteneni veririm. Kadının kendinden hoşlanmaya başladığını o zaman düşünmüştü. Öyleyse 150 lira yeter. Önce sizi ev tutmaya gelen adam soyundan biri sanmıştım. Nasıl konuşuyordu bilseniz, Neyiniz oluyor o adam? Avukatım. Zengin edecek sizi. Görürsünüz. Gülmüş. Beni kimse zengin edemez demişti. Bardağını eline aldı. Pilav yerken sık sık su içerdi. Sağında oturan Semra, mühendisin 16 yaşlarındaki büyük kızı, ondan önce sürahiye uzanıp elindeki bardağı doldurdu. Her sefer böyle olurdu. Su içmek istedikçe bardağını hep Semra doldururdu. Onun bu olayı kabaca, erkekçe, bilgisizce bir açıklaması vardı. Kadının erkeğe hizmetten hoşlanma içgüdüsü diye düşünürdü. Bu masada Semra'nın ona gösterdiği yakınlığın gerçek anlamını bilen yalnız Ayşe'ydi. Belki bir de annesi. Ayşe, Semiha'dan bu anlayışı beklemiyordu. Analar, kızlarının kadın olduklarını çok geç fark ederlerdi. Günlüğüne şunları yazmıştı. Yemek masasında aramızda C'ye oturalı, Semra'nın bana karşı tutumu günden güne değişiyor. Canım ablacımlı sarılmalar artık yok. Yerlerini çekingen, kaçamak bakışlara bıraktılar. Onu sevdiği, hayalinden kim bilir kaç kere elimden aldığı benden utanıyor olmadı. Akşamları caddedeki bisiklet gezintilerini bıraktı. Çünkü geçen geceki gösteriş yapmacık tartışmasında C bir ara, araçları kullanılmaları gereken amaçtan sürekli olarak değişik amaçlar için kullanmak gösteriştir. Sağlam adamın elinde çevirdiği baston gibi. İnsan başını güneşten korumak için yapılan şapkanın kadın başlarında yarım limon kadar ufalması gibi. Bir yere çabuk gitmek için binilmesi gereken bisiklete, şortlu bacaklarla caddede gezinti için binmek gibi. Züppeliktir bu, gösteriştir demişti. Artık kızara kızara da olsa anasına babasına sen diyebiliyor. Çünkü gene aynı gecece, en yakınlarına bile siz diyenler tanırım. Üstelik onları sevdiklerini de söylerler. İnanılır mı onlara? Kibar görünme yapmacığı değil de nedir bu demişti. Yalnız bunlar mı? Ya daha büyüklerini yapamadığı için üzgün, ona gösterdiği küçük özenler, önüne tuzluk koymalar, yemeklerini çok tuzlu yiyor, iyi değil bu. Hep tetikte, su içmek istedikçe bardağını doldurmalar. Bütün bu hizmetlerden sağladığı kazanç hiç değişmiyor. Baştan sağma bir, sağ ol küçük. Onun kendine döndürebildiği için memnun, küçük dediği için üzgün önüne bakıyor. Şu erkekler gerçekten eşekmişler. Anlayışsız şeyler. Neden küçük benim diye düşündüğünü sanıyorum. Arada lokmasını çiğnemeyi unutup kızarması belki de çıplak kolunun C'nin dirseğine dokunuverdiği zamanlara rastlıyor. Yoksa kıskanıyor muyum? İşte utana utana yazıyorum. Ara sıra bacakları birbirine değiyor mu diye masanın altına kaçamak bakıyorum. Oysa onun, yanında oturan bu kızın tutkunluğunun farkında olmadığını biliyorum. Bu tutkunluğu yalnız benim fark etmem, yoksa C'yi onun beni sevdiğinden daha az sevmemden mi? Yoksa tam karşıtı mı? Dün ona en sevdiği yemeği sormuştu. Baktım bugün sofraya salçalı makarna geldi. Kuşkulandım. Sonra tabağına dokunmuyordu. Mühendis sordu. Neden yemiyorsun kızım? Doydum baba. Öyleyse ver de ben yiyeyim. Duraksama. Tabağı uzatan eldeki kızgınlık. Ah, anlayışsız baba. Kızın onu sevdiği adama verecekti. Önündekini bitirsin diye bekliyordu. Bundan sonra seni daha az severse yakınma. Suç sende. Yemekten kalkınca aşçıya, neymiş o yaz günü salçalı makarna dedim. Semracık öyle yalvardı ki dayanamadım. Pişirdim dedi. Biliyorum bir gün bıkacak. Yanına oturan C'den başka bir genç de olsaydı gene aynı şeyler olmayacak mıydı? 16 yaşın yakındakiyle yetinen geçici tutkusu. Bu bana sonraları beğenmeyip adını Veysi'ye çeviren Veysel dayımı hatırlatıyor. Ayşe'nin yazdıklarını okuyunca insanın C'nin saçma açıklamasına güleceği geliyor. Yok, kadının erkeğe hizmetten hoşlanma içgüdüsüymüş. Bir de kalkar, kadınları tanıdığından söz eder. Sağ ol küçük dedi. Bardağını ağzına götürdü, yarısına dek içti içmedi, Naciye ablanın sesini duydu. Yeter diyordu. Su soğuk, mideni üşüteceksin. Burada onun midesini üşütmesinden korkuyorlar. Bardağını dolduruyorlar. Önüne karpuz dilimlerinin en büyüğünü koyuyorlardı. Saçmalıklar. Biz gene de onun öğüdüne uyup için için gülelim. Bunların çevrelerinde sevişen iki insana gösterdikleri bu hoşgörü ne zamana dek sürecek acaba? Bu sevginin onlardaki güdük sevgi ölçüsünü aşan başkalığını, törelere uymazlığını görünce nasıl tedirgin olacaklar? Bizi aralarından atarlar. Çocuklarına kötü örnek olduğumuzu söylerler. Sanki çocuklarına kendilerinden daha kötü örnek olabilirmiş gibi. Bu çatının altında yaşayanlarda ortak ne var? Yalnız birlikte yaşama zorunluluğuna inanmaları. Kimi pilavı patlıcanlı ister, kimi patlıcansız. kimi tuzlu, kimi tuzsuz. Kimi erken yatmak ister, kimi geç. Biri şarkı dinlerken, öteki caz müziği ister. Sabahları kalkışlar. Biri gördüğü düşü anlatır. Dinleyen düş dinlemeyi sevmez. Karı kocalar bile böyle değil mi? Ortak neleri var? Haftanın belli günleri et ete sürtünmekten başka. Gene de dayanıyorlar. Çünkü birlikte yaşama zorunluluğuna inanmışlar. İşte benim onlardan ayrıldığım buna inanmamam. Sıkıntımın da sevincimin de kaynağı bu. Gücün dayanmaktansa yalnızlığıma kaçarım. Bana tek insan yeter. Sevişen iki kişinin kurduğu toplum. Toplumsal yaratıklar olduğumuza göre insan toplumlarının en iyisi bu daracık, sorunsuz iki kişilik toplumlar değil mi? Yemeklerde kafasından buna benzer düşünceler geçerken içinde uyuklayan ötekinin uyanıp sinsi sinsi güldüğü olurdu. Aldırmıyordu. Rahattı. Karpuzu bitince geriye yaslanıp cebinden paketini çıkardı. Ayşe ile omuz omuza içtikleri bu yemek bitimi sigaralarının başka bir tadı vardı. Yaptığının bir karşıt gösteriş olduğunu düşünmeden her sefer önce kendi sigarasını yakar, kibriti onun az yağlı dudaklarına uzatır, duman kaçmasından korkuyormuş gibi kıstığı gözlerine bakardı. Onlarda hep o görmek istediği bakışı görürdü. Bedenine yaygın karın tokluğu uyuşukluğunda sigarasından seyrek nefesler çeker, bakınır, yalnız o zaman karşısında anasının yanında oturan müdürün alnı sarı bukleli küçük kızı için işte 10 yıl sonraki kancıklardan biri diye düşünmezdi. İkisinden birinin sabırsız bir omuz kıpırtısıyla bitmeden söndürttüğü bu yemek sonu sigaralarını, belki masadan kalkacakları anı biraz geciktirip, birbirleriyle kalmanın özlenen huzurunu daha da arttırmak için içerlerdi. Kendi istekleriyle bir çeşit oyun oynuyorlardı. Çabuk kurtulma özgürlüğü elindeyken kişinin dayanamayacağı kötü durum yoktu. Omzundaki kıpırdığı az daha bekleyebilirdi. Ayşe'yi sigaraya başlamış görmekten nasıl sevinmişti. Atölyede senin gelmeni beklediğim günler boyuna içerdim. Sağanak gecesi kumlarda yan yana yatarlarken sigaran var mı demişti. Vardı ama o gece içememişlerdi. Islak kibritler yanmıyordu. Omzunu onunkine bastırdı. Sigaralarını karpuz kabuğunda söndürüp kalktılar. Semra'nın başını kaldırdığını gören Ayşe bir şey söyleyeceğini sandı. 5-6 gündür öğle yemeklerinden kalkarken Semra'nın denize gidecekseniz ben de sizinle gelebilir miyim diyeceğini bekliyordu. Göz göze geldiler. Kızın bakışlarındaki üzgünlüğü, kararsızlığı gördü. Semra başını eğdi, konuşmadı. Hoşça kalın deyip yürüdüler. Güle güle. Akşama geç kalmayın. Dışarıda güneşli, az esintili bir hava vardı. Böyle havalarda deniz kıyısına giderler, orada Ayşe resim yaparken uzanıp onu seyrederdi. Esinti olmadı mı birkaç saatlik öğle uykusundan sonra yüzmeye giderlerdi. İnsan günlerin biteviye geçişinden yakınmadıkça mutlu sayılırdı. Ayşe, şu kız beni düşündürüyor dedi. Hangi kız? Semra. Bize bir şey soracakmış gibi değil miydi? Ne bileyim ben, onları oldukları yerde bıraksana. Günde 1,5 saatimizi yanlarında harcadığımız yetmiyormuş gibi, bir de kafamızda mı gezdireceğiz? Resim yapacaksın değil mi? Evet. Filiz yeşiline boyalı evlerinin önünde durdular. Artık ev onların eviydi. 6 gecedir Ayşe uyku zamanı pansiyona gitmiyordu. Cebinden anahtarı çıkardı. İçeride onun bu eve ilk girdiği günü hatırladı. Fırtına gecesinin sabahıydı. Uyanınca çoğu sabahlar gibi gözlerini yeniden kapayıp bir zaman serçelerin cıvıltılı gürültüsünü dinlemişti. Kuşların gerçekten serçe olup olmadıklarını bilmiyor, bir şişe portakal suyu içtikten, sigarasını yakıp yatağına uzandıktan sonra artık serçeleri duymamıştı. Gözlerini perdesi inik karşı pencereye dikmiş, sanki ona buraya gelmesini söylemiş gibi bekliyordu. Gece ayrılırlarken onu kolundan tutup bu eve getirmemişti. Sonra ona yapmak istemediği değil, çekindiği, bir şeyi zorla yaptırdığı kuşkusundan kurtulamazdı. Ayşe'nin elleri gözlerinin iki yanına dayalı, pencereden içeri baktığını görünce şaşırmıştı. Önce karşı perdenin açılacağını sanıyordu. "Daha kalkmadın mı?" demişti. "Hadi aç kapıyı." Odaya girer girmez onu yatağa oturtup karşı pencereyi göstermişti. "Seninkisi o mu?" "Hayır, mühendisle karısının odası o. Ben aşağı katta kalıyorum." "Neden sordun?" Karşılığını beklemeden kalkmış, arkası ona dönük odanın ortasında durmuştu. Kendi yaptığı resme bakıyordu. Birden dönüp gözleri buğulu ona yatağa koşmuştu. "Canım, inatçı sevgilim benim. Seviyorum seni, seviyorum." Önünde yatan kadının ona bitmeyecekmiş gibi gelen düğmelerini çözerken söylemek isteyip de söyleyemediği sözü ancak kulağı kaşıntısız onun bacaklarını okşarken söyleyebilmişti. Ayşe'nin yere atılmış giysisinin üstünde dans eden bol etekli zenci kızlarını görüyordu. İşte bugün de sırtında aynı giysi vardı. Yaman şeylerdi bu zenci kızları. Küçük, tahta çantaya boyaları yerleştiren Ayşe'ye yaklaştı. Yanında durup yüzünü kendine çevirdi. Belinden tuttu. Ayşe, elleri onun omuzlarında güldü. Bu gidişle resim kim bilir ne zaman bitecek dedi. Canım, pis kadınım ben. Yağlı mı dudaklarım? Yağlı. Dur, yıkayayım. Belki öpmek istemezsin. Öptü. Eller ensesinde gezindiler. Neden o da ötekiler gibi gözlerini kısıyordu? Elleri belinden aşağılara inerken Ayşe başını çekti. Ah, unuttuk dedi. Resim yapmaya gidecektik. Ayrıldılar. Masanın üstünde duran bir örnek hasır şapkalarını giydiler. Ayşe'ye bakmıyordu. Onun etini böyle sık sık istediği için kendinden utandığı oluyordu. Gitti. Sehpayı aldı. Kolunun altına kıstırıp yürüdü. Ayşe elinde tahta çantasıyla çıkınca kapıyı çekti. Sokakta onun çıplak kolunu tuttu. Senin bir yerine sürtünmeden duramamam canını sıkmıyor mu diye sordu. Hayır, hoşuma gidiyor. Kendimi, neydi şu, öyle güzeldi ki, dediğin kızın adı. Güler. Tamam, kendimi Güler'den daha güzel, daha çekici sanıyorum. Böbürleniyorum. Onu da beni öptüğün gibi mi öperdin? Yo, onu ısırırdım. Güldüler. Başıyla karşıdan gelen bir yaşlı kadını gösterdi. Şu kadının 9 çocuk doğurduğuna, 4'ünün erkek, 5'inin kız olduğuna, erkeklerden ikisinin öğretmen, ikisinin mühendis olduğuna bahse girer misin? Neyine? Sokak ortasında bir öpücüğüne. Bildiysem ben seni öperim, bilmediysem sen beni. Olmaz. Yaşlı kadın yanlarından geçti. Giremem. Neden? Döverler bizi. Doğru. Evlerinden fırlarlar. Üstümüze çullanırlar. Döverler bizi. Ne yapsak onlardan korkacağız. Korkmadık mı kötü? Ama seninle olmamız öyle iyi ki. Öyle. Avucundaki kolu sıktı. Deniz kıyısına varıncaya değin konuşmadılar. İki yana adam boyu, kuru yeşil yosunlu kayalarla çevrili bu dar, kuytu kumsalda Ayşe, kıyısında iki insanın seviştiği deniz resmine çalışırdı. Burayı, o gece birlikte devrildikleri kumsal sanıyorlardı. Koltuğundaki sehpayı indirip her zamanki yerine kurdu. Cebinden 2 sigara çıkarıp ikisini birden yaktı. Birini boyalı tahta kutunun gölgesine dizen Ayşe'nin dudaklarına kıstırdı. Gitti kayaların dibine uzandı. Öğleyin kayaların gölgesi olmazdı. Artık yanında kitap getirmiyordu. İlk günler Ayşe resim yaparken o da okumayı denemişti. Olmuyordu. Bol ışıktan gözleri sulanıyor, sayfaları acayip renkler kaplıyordu. Hasır şapkayı düzeltip yüzünü gölgeye aldı. Böyle yatarken kafasından başıboş düşünceler geçerdi. Geçen gün uyumuştu bile. Şaşılacak şeydi. O burada uyusun. Ayşe onu uyandırınca nasıl gülmüştü. Bu gülüşe o da katılmıştı ya, içinde kıskanmaya benzer bir duygu vardı. Belki onu uğraşacağı bir şeyi olduğu, resim yaptığı için kıskanıyordu. Gene de rahattı. Gözlerini kapayıp ıslak sesini bekledi. Ayşe'nin çalışmaya başladığını bu ıslık sesinden anlardı. Arada kesik kesik. Bu da onun tiki. Karşılaştığı güçlükleri onunla hafifletiyor. Bütün insanların bir tiki var. Güler'in yok mu? Yok muydu? Saçlarını geriye silkişi. Tamam. 2 haftadır kulağım kaşınmıyor. Yoksa farkında olmadan mı kaşıyorum? Sık sık bacaklarını okşayıp öpmem, korkmadığıma kendimi inandırmak için mi? Korkmuyorum. Gözlerini açtı. Ayşe arkası ona dönük denize bakıyordu. Denizin üstü kırış kırıştı. Esenyel eteklerini sallıyordu. Gidip dizden aşağısı görünen bu bacakları öpebilirdi. Korkmuyordu. Şimdi ben ona yokum. Olsun. Uykudaki yokluk gibi bu. Geçici. Uyanınca ona daha çok varım. Bugün kimse gelmese. Ressamlara açık havayı öğütleyen ben, geçen gün o 2 çocuğu kovdum. Yaptığına değil, ona bakıyorlardı. Neden başlamıyor? Öyle rahatım ki demişti. Bu resmi bitiremeyeceğim. Bitirmesin, daha iyi. Bir sanatçının en güzel eseri, hiç bitmeyecek olanı değil mi? Bütün bakanların, işte kıyısında 2 insanın seviştiği bir deniz diyebileceği resim, hiç yapılabilir mi? İçlerinden en anlayışlıları bile bu deniz derler. Yeşilimsi maviyle açık mavi boz renkle iyi uyuşmuş. Kumlara bir coşkunluk duygusu katılmak istenmiş. O kadar. Resim biterse onu ancak ikimiz anlayacağız. Parlayıp sönen şimşek ışığındaki kıyının resmini yapmasını isteyeceğim ondan. Burada olmaz. İleride, kışın atölyede. Ezgiler dinleyeceğiz. Sonra yaz gelecek. Sonra kış. Hep ikimiz. Şimdi ben ona yokum. Fırçayı atıp gelse, beni öp dese, eteğinde oynaşan zenci kızlarıyla birlikte çağırıyorum seni. Hadi gel, hadi. Sigarasından uzun bir nefes çekip attı. Küçücük dalgaların kumlardaki şıpırtısını duyuyordu. Ayşe gelmedi. Sevişen iki insanda bile bir anda aynı duygular olmuyor. Önemli bu. Unutmamalı. İki kişilik toplumlarda önemli sorunlar. Bir deneme başlığı olabilir. Biri çıkıp yazsa. Ben? Yapamam. Yaşamak varken. Ben ya ararım ya da yaşarım. Aynı anda ortak duygular ancak iki etin birbirine dokunmasıyla başlıyor. Gidip bacaklarını okşasaydım, onu kendi duyarlılığıma katabilirdim. Acaba, Güler'i öperken düşündüklerim neydi? Gene de ortak bir yanımız vardı. Özet, duyarlılık akımı ancak insan etinin değinmesiyle olabilir. Hava tanımlamasında başka bir değişiklik. Hava iletken değildir. Tam anlaşma mı istiyorsunuz? Öyleyse hadi bakalım insanlar, aranızda hava boşluğu bırakmayın. Ya gözler, bakışlar? Eluard, gözler konuşmaya başladığı zaman her şey susar demiyor mu? Öf, sıkıntılı konular. Bırak düşünmeyi, bu sıcak kumların tadını kaçırma. Elleriyle kumları eşti. Sıcaktı, sıcaktı. Ayakkabılarını çıkardı. Tırnakları gene uzamıştı. Ellerine baktı. Düşünmeye alışık beynine söz geçiremiyordu. Sağ eldeki tırnaklarının uzamasıyla insan yalnızlığının münasebetine dair uzun bir düşünceye daldı. Çok sonra Ayşe, "Olmuyor, olmuyor!" diye bağırınca sıçrayıp kalktı. Neydi olmayan? Ha, resim. Yaklaştı. Tuvalde basbayağı bir deniz vardı. Olmuyor, yapamıyorum. Zorlama kendini, dedi. Ne zaman olursa olsun, biliyorsun, acelemiz yok bizim. Yapamayacağım, hiç yapamayacağım onu. Elini tutup okşadı. Yüzündeki bu umutsuzluğu görmek istemiyorum. Elini sıkalım, duygu devresini tamamlayalım. Unutma, acelemiz yok bizim, dedi. Hele o geceyi bir özle, görürsün bak, nasıl olacak. Elini bıraktı. Ne de acı acı bağırdın ya, ödüm koptu. Tam içim geçiyordu. Güldüler. Gidelim mi? Ayakkabılarını, şapkasını giydi. Ayşe eğildiği yerden doğrulup elindeki tahta çantayı salladı. Bunları denize atabilirim, dedi. Birden içinde büyük bir sevinç duydu. Onun bu sözü yarın da söyleyip söylemeyeceğinden bile kuşkulanmıyordu. O gece karanlık odada yan yana uzanırlarken Ayşe, "Bu akşam yemekte onlarla tartışmadın," dedi. Oysa şu hoşgörü lafı sürüp giderken senin de karışacağını sanmıştım. Değmez. İkisi de kof adamlar. Görmüyor musun? Gösteriş tartışmasından beri ben bir şey söyledim mi susuyorlar. Çekiniyorlar benden. Senin öğüdüne uyup içimden gülüyorum. Bu iki adam dünyada hoşgörü diye bir şey olmadığını bilmiyorlar. İnsan kendininkine uygun olmayanı bağışlamaz. Biz hoşgörüsü olmadığını bile bile başkalarını da kendininkinden ayrıyı bağışlamaya çalışana hoşgörülü diyoruz. Bize karşı iyiler ya, bilmiyorlar da ondan. Ölçülerine uyacağımızı sanıyorlar. Bilseler kovarlar bizi. Saçlarını okşadı. Uykun gelmedi mi? Ayşe doğruldu. Geldi, dedi. Kalktılar. Aynı odada uyumuyorlardı. İki kişilik toplumda sevgiyi dipdiri tutacak çareyi bulduklarını sanıyordu. Evlenen iki kişinin gitgide sevgilerini yitirmelerinin baş sebebini aynı yatakta uyumalarında görürdü. Uykuda başına buyruk yaşayan insan bedeninin kendini kol vermişliği, horlaması, yerlenmesi, hepsinden çok o biteviye uyku soluması kişinin bu bedende aramaktan hoşlanacağı gizlerin değerini düşürürdü. Gerçek sebep bu muydu acaba? Yoksa içinde gizli bir ikiyüzlülükle, kim olursa olsun, bir başkasının kendini uyurken seyretmesini mi istemiyordu? Yaşadığınca hiç kimseyle bir yatakta uyumamıştı. Ayşe'nin odasına birlikte girdiler. Işığı yakıp onu yatağına yatıncaya dek bekledi. Yatınca, "Şimdi kış olsun istiyorum," dedi. "Neden?" "Soğuk olsaydı seni örtüp bastırmak bahanesiyle yanına gelir, bir daha öperdim." "Gel." Uzun uzun öpüştüler. Sonra onu omuzlarından itti. "Hadi, git artık," dedi. "Kış da olacak değil mi?" "Elbet olacak. İyi geceler. Sana da." Işığı söndürüp çıktı. Önce bir sigara yaktı. Yatağına uzandı. Artık yanında o vazo yoktu. Onun yerinde alçacık bir sehpa üstünde kalaysız bakırdan bir küllük duruyordu. Mutfakta buzdolapları bile vardı. Sigarasından düşen sıcak külün yanağında yaktığı yeri oluşturdu. Bütün sıkıntım tez geçen bu sıcak kül yanığı diye düşündü. Bu kadar rahatlık beni korkutuyor. Hiç olmazsa birkaç gün sürecek bir hastalığa tutulsam. 10. ayrımın sonu, sayfa 114.